Ayrım 37, sayfa 323. İbadetler ve hikmetleri. 1. İbadetin ehemmiyeti. Daha evvel Allah'ın varlığını, sıfatlarını, insanı büyük bir ihtimamla en güzel şekilde yarattığını, ona son derece ehemmiyet verdiğini, pek çok imkan ve nimetler lütfettiğini görmüştük. Bundan sonra artık insanın bu varlık aleminde herhangi bir vazife ve mesuliyetinin olmadığını tasavvur etmek mümkün müdür? Akıl sahibi bir kişinin dünyadaki halinin hayvanlardan ve diğer akılsız varlıklardan farksız olduğunu düşünebilir miyiz? Böyle bir insanın yeme, içme, giyinme, evlenme, çoğalma arasında dönüp durmasını, belli bir müddet yaşadıktan sonra kendisini yokluğun kollarına atıvermesini ve ölüm tarafından yutulmasını nasıl düşünebiliriz? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?" Müminun 115. "Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." Zariyat 56. "Sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk, ibadet et." Hicr 99. İbadet, kulluk yapmak, itaat etmek ve boyun eğmek demek olup, geniş manasıyla bir insanın Rabbinin bildirdiği ölçüler dahilinde yaşarken yaptığı bütün hareketleri, sözleri, duygu ve düşünceleridir. Bir kulun Rabbine ibadet etmesi, onun için bir külfet ve sıkıntı değil, tam aksine büyük bir şereftir. Kitaplarda dinin emirlerinden mükellefiyetler, yükümlülükler diye bahsedilmesi, insanların tabiat alemine yatkın olmalarındandır. Bu bakımdan seyr-i süluk ehli olan büyükler, buluğ çağlarından bahsederken, mükellef olduk değil, müşerref olduk, yani ilahi hitabın muhatabı olmakla şereflendik derlerdi. Abdullah Cevadi Amuli, Kur'an'da Keramet, İstanbul 1995, sayfa 91-92. İbadet, Allah Teala'nın kulları üzerindeki hakkı ve ihsan ettiği nimetler karşısında yapılması gereken bir şükrün ifadesidir. Bize küçük bir hediye getiren kişiye tekrar tekrar teşekkür ederken, sayılamayacak kadar çok nimetlerine, lütuf ve ikramlarına mazhar olduğumuz Allah Teala'ya karşı ibadetle şükretmemek ne kadar büyük bir nankörlüktür. Yapılan ibadetler esasen kişinin kendi menfaatinedir. Zira ibadet etmek, insanları maddiyata çakılıp kalmaktan kurtarıp, nazarları ve fikirleri daha yüksek hedeflere yöneltir ve daha geniş ufuklarda dolaştırır. İbadetin mühim faydalarından biri de, itikadi ve imani hükümleri kalp ve ruhlarda kökleştirip sabitleştirmesidir. Bilgi ancak pratikle, tecrübeyle artıp gelişir ve kökleşerek meleke haline gelir. Tatbikata konulmayan kuru bilginin muhafazası çok zor olduğu gibi faydası da yok denecek kadar azdır. İmanın insanda kökleşip yerleşmesi, meleke haline gelmesi de ancak ibadetler sayesinde mümkündür. Dıştaki ibadet kalesi zayıfladığında içteki iman kalesi içinde tehlike sinyalleri başlamış demektir. Diğer bir ifadeyle iman bir lamba ise ibadetler çeşitli yönlerden esen rüzgarlar karşısında onu sönmekten koruyan ve ışığını daha da ziyadeleştirmesini sağlayan şişe gibidir. İbadetlerle takviye edilmeyen iman zayıflar ve bir müddet sonra insanın davranışları üzerindeki müsbet tesirini kaybetmeye başlar. İmanın tesiri zayıfladıkça da menfi duygular, kötü huylar, zararlı arzular insanın his alemini kaplar ve onu çeşitli günah ve kötülüklere sevk eder. Kur'an-ı Kerim'de ibadetin sebep ve hikmetine şöyle temas edilir: "Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet, kulluk ediniz. Umulur ki böylece takvaya ermiş, günahlardan korunmuş ve Allah'ın emirlerini yerine getirmiş olursunuz." Bakara 21. İbadetlerin insanın moral dünyası ve ruh alemi üzerinde müsbet tesiri vardır. İbadetlerini yerine getiren bir mümin kalben müsterî, ruhen ve manen kuvvetlidir. Vazifesini yerine getiren bir insan psikolojisi içinde gönül huzuru ile mesut ve kararlı bir hayat sürer. Ruhen daralıp bunalmaz, strese girmez, engeller, zorluklar ve imkansızlıklar karşısında hüzne ve yese kapılmaz, metanetini kaybetmez. İbadetsiz insan ise gönül huzuru bulamaz, Resulullah şöyle buyurmuştur. İnsan kulluk vazifelerini ifada kusur gösterir, yani her ibadetini kafi miktarda yapmayıp azaltırsa Cenab-ı Allah onu gam ve kedere müptela kılar. Ali el-Müttaki, Kenzül Ummal, No. 6788. İnsan daima Rabbine sığınmak, onunla beraber olmak ve zaman zaman da onunla konuşmak ister. Bu durumda onun kelamı olan Kur'an-ı Kerim'le meşgul olur. Bu surette kalben ferahlar, ruhen rahatlar, zihnen dinlenir ve manen güçlenir. Okuduğu ayetlerden istikamet alır, önceki insanların halinden ibret ve dersler çıkarır ve yoluna devam eder. En mühimi de insan ibadetler sayesinde ruhen yükselir ve hakiki insanlık şerefine nail olur. İbadetlerle Allah'a yaklaşabildiği nispette kainatın gözbebeği olma vasfını elde eder. İnsanı üstün bir varlık olarak yaratan Allah Teala, onun bu mevkiini koruyarak ruhi yücelişini devam ettirebilmesinin ibadetlere bağlı olduğunu haber vermiştir. Dolayısıyla insanın kalp alemini ve manevi yapısını geliştirmek için ibadetler vazgeçilmez bir vasıta olarak karşımızda durmaktadır. Diğer taraftan ibadetler sadece manevi ve ahirete yönelik değildir. İbadetlerin manevi faydaları yanında maddi faydaları da vardır. Mesela Allah Resulü ibadetlerine dikkat eden müminlerin rızkına bolluk verileceğini ifade eder. Müslim, Münafık'ın 57. Yine Resulullah şöyle buyurur. Rabbiniz Azze ve Celle, eğer kullarım bana icap ettiği şekilde itaat etseler, ben onlara yağmuru gece yağdırırım, gündüz de üzerlerine güneşi doğdururum. Onlara ayrıca gök gürleme sesini de duyurmam buyuruyor. Ahmet 2, 359, Hakim 4, 285 bölü 7657. Görüldüğü gibi İslam, insani faaliyet alanlarının hiçbirini ihmal etmeyen ve hayatı tüm yönleriyle ihtiva eden büyük bir sistemdir. Aynı şekilde İslam, insanın faaliyet sahaları arasında uyumlu bir birliktelik de kurmaktadır. Bu sebeple ilahi hükümlere uygun dünyevi fiiller ibadet sevabı kazanılırken, ibadetler de pek çok maddi ve bedeni faydalar ihtiva etmektedir. Ancak bunlardaki hikmet ve inceliklerin bir kısmı insan aklıyla idrak edilebilirse de çoğu akılla kavranamaz. Zaten ibadetlerde asıl olan da Allah'a ihlasla kulluk etmek olup dünyevi faydalar elde etmek değildir. Ancak teşvik edici olması açısından ibadetlerin faydalarından bir nebze bahsetmek istiyoruz. 2. Abdest, gusül ve hikmetleri. İslam'da asıl olan ruh temizliği olmakla birlikte zahiri temizlik bunun vazgeçilmez bir vasıtası kabul edilmiştir. Vasıta olmadan gayeye ulaşmak mümkün olmadığı gibi gayeye ulaştırmayan vasıtanın da pek fazla kıymeti yoktur. Bu sebeple Cenab-ı Hak kullarının hem maddi hem de manevi olarak her türlü kirlerden arınmasını istemektedir. İslam'ın yeni iman eden kimseye gusletmeyi, Ebu Davud, Taharet, 129 bölü 355, ibadet edecek kişiye de abdest almayı emretmesi bundan kaynaklanır. İslam temizlik dinidir. Cenab-ı Hak Müslümanlara namaz, tavaf, Kur'an okumak gibi bazı ibadetlerden önce abdest almalarını, bedenlerini, elbiselerini ve çevrelerini temiz tutmalarını emretmiştir. Bu sebeple Müslümanların temel kaynakları olan ilmihal, fıkıh ve hadis kitapları temizlik konularının işlendiği bölümlerle başlar. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın. Eğer cünüp olduğunuzsa boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse yahut da kadınlara dokunmuşsanız, cinsi münasebette bulunmuşsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz. Maide 6. Ayet-i kerimenin son kısmından anladığımıza göre abdest ve guslün insana sağladığı pek çok nimetler ve faydalar mevcuttur. Allah Teala bunları emretmekle kullarına olan nimetlerini tamamlamak istemektedir. Temizlik, meleklere yaklaştırıp şeytandan uzaklaştıran ve kabir azabından kurtaran güzel bir haslettir. Temizlik, ruhun yücelip ihsan mertebesine çıkmasına ve Allah'a yaklaşmasına yardım eder. Bu yüzden ayeti kerimede Allah temizlenenleri sever buyurulmuştur. Bakara 222. Resulullah Efendimiz de Allah temizdir, temizliği sever. Tirmizi Edep 41/2799. Temizlik imanın yarısıdır buyurmuştur. Müslim Taharet 1. Resulullah abdest alan müminlerin küçük günahlarından kurtulacağını müjdelemiş. Müslim Taharet 32, Tirmizi Taharet 2/2. Abdestli olduğu halde yeniden abdest alanlara Allah Teala'nın 10 hasene yazacağını haber vermiştir. Tirmizi Taharet 44/58-59. Abdestin maddi temizlik yönü maneviyata da tesir ederek insanın içini nurlandırır ve günahların gönle taşıdığı zulmeti birazcık da olsa aydınlatır. Bu ise iyiliklerin yazılıp hataların silinmesi manasına gelir. Abdestin zahiri faydalarından bir kısmına şöyle temas edebiliriz. Abdest azaları açıkta olduğu için çabuk kirlenir. Bu sebeple onları günde 5 defa yıkamak insana maddi ve manevi sıhhat verdiği gibi aklen ve zihnen uyanık olmasını da sağlar. Diğer taraftan insandaki tabii menfezlerin günde birkaç defa temizlenmesi gerekir. Bunun sebebi daha çok buraların kirlenmesi ve neticede hastalıklara yol açmasıdır. Ağız ve burundan hava ve besin maddelerini aldığımızdan buraların sık sık temizlenmesi elbette faydalıdır. Abdest öncesi tuvalette yapılan taharet, istibra ve istincanın da çok büyük ehemmiyeti vardır. Abdest suyu sıcaksa damarları genişleterek, soğuksa daraltarak, bilhassa kalpten uzak olan damarların esnekliğini ve zindeliğini sağlar. Su, bu ısı farkı nedeniyle aynı zamanda dolaşımın yavaşlaması sebebiyle dokularda biriken besinleri umumi dolaşıma katar. Nitekim küçük yaşlardan beri abdest alan insanların damar sertliği, dolaşım bozukluğu, bunama gibi hastalıklara yakalandığı nadir görülmüştür. Abdest, lenf dolaşımının, korunma sisteminin düzenli çalışmasına da yardımcı olur. Bunun yanında vücudun statik elektriğini de dengede tutar. Normalde bu elektrik deri altındaki minik kasları gerer ve sonunda işlemez hale getirir. Yüzde oluşan erken kırışmalar bu sebepledir. Devamlı abdest alan insanların nur yüzlü oluşu ve derilerinin fazla kırışmaması, vücutlarındaki statik elektriğin devamlı dengede durmasından kaynaklanır. Mevlüt Özcan, Gusül Abdesti, Alınışı ve Hikmetleri, İstanbul 1991, sayfa 85-91. Abdest alırken misvak kullanmak da mühim bir sünnettir. Resulullah, misvak kullanmanın faziletini beyan ederek şöyle buyurmuştur. Misvak ağzı temizler, Rabbin rızasını kazandırır. Nesai Taharet 5/5. Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim, her namaz hazırlığında misvak kullanmalarını emrederdim. Buhari Cuma 8. Allah Resulü sair vakitlerde de misvağa ehemmiyet verirdi. Gece teheccüd için kalktığında hemen misvakla dişlerini temizler, abdest alır ve namaz kılardı. Yine evine girdiği zaman ilk yaptığı iş dişlerini misvaklamak olurdu. Müslim, Müsafirin 139, Taharet 43-44. Gusül boy abdesti ise sinir sistemini düzenler. Asap bozukluğunu hafifletip kalbe huzur havası verir. Yorgunluğu giderir, vücudun dinlenmesini ve dinçleşmesini sağlar. Deri sağlığı ve dolayısıyla vücut sağlığı açısından da guslün ehemmiyeti aşikardır. Zira gusül abdesti derideki gözeneklerin açılıp rahatlamasını, vücudun kolayca teneffüste bulunmasını sağlar. Mevlüt Özcan, AGE, sayfa 12. Görüldüğü gibi İslam, her insanın mecburen yapması gereken temizliği ibadet hüviyetine büründürmüş, böylece insanın temizlik yaparken aynı zamanda bir ibadet neşvesi içinde olmasını da temin etmiştir. Hasılı, temizlik ve nezaket Müslümanların şiarıdır. Onlara göre temizlik, maddi, manevi, sıhhi ve dini yönlerden zaruridir. Temizlik olmadan ibadetleri hakkıyla ifa etmek bile mümkün değildir. Müslümanın hayatı temiz olduğu gibi vefatı da temizdir. Vefat ettiğinde cenazesi güzelce yıkanır, boy abdesti aldırılır ve tertemiz beyaz bir kefene sarılarak yine temiz bir toprağa emanet edilir. Kıyamet günü yine oradan temiz bir şekilde kalkması için dua edilir. Pislik ise bazen ölümle neticelenen, çoğu kez de bedeni zayıflatan ve güçsüz bırakan birçok hastalığın sebebidir. İnsanların ve hayvanların salgın hastalıklara yakalanmaları da umumiyetle pislik sebebiyledir. Pis ve hasta bir bedendeki kafa doğru dürüst düşünemez. Hasta, cılız ve arık bir neslin zürriyeti de sağlıksız olur. Profesör Doktor Süleyman Uludağ, İslam'da Emir ve Yasakların Hikmeti, sayfa 73. 3. Namaz ve Hikmetleri. Namaz, tekbirle başlayıp selamla son bulan, belli fiil ve sözleri içine alan bir ibadettir. Bazı insanlar Müslümanların namaz kılarken Kabe'ye taptığını zannetmektedirler. Bu son derece yanlış bir zandan ibarettir. Müslümanlar hiçbir zaman Kabe'ye veya Hacer-i Esved'e herhangi bir şekilde tapmaz, secde etmez veya namaz kılarken ona doğru dönmezler. Müslümanların namaz kılarken döndükleri yer Kabe'nin binası değil, üzerinde bulunduğu alandır. Kabe ortadan kaldırılmış veya restore edilmek üzere yıkılmış olsa dahi Müslümanların kıblesi değişmeyecektir. Profesör Doktor M. Hamidullah, İslam'a Giriş, sayfa 108. Mekke'de putperestliğin yayılmasıyla beraber müşrikler tarafından Kabe'nin içine ve etrafına birçok put dikilmesine rağmen Kabe hiçbir zaman putlara izafe edilmemiş, daima Beytullah, Allah'ın evi ismiyle yad edilmiştir. İnsanlar şirke saplanarak tarih boyunca pek çok taşa ve ağaca tapmalarına rağmen çok kıymet verdikleri halde Kabe, Hacer-i Esved ve Makam-ı İbrahim'e hiçbir zaman ibadet etmemiş, tapmamışlardır. Bu Allah Teala'nın hususi bir muhafazasıdır. Namazın manevi ve uhrevi boyutu çok yücedir. Bu sebeple dinin direği kabul edilmiştir. Hatta namaz kelimesi din karşılığında bile kullanılır olmuştur. Nitekim Hazreti Şuayb'in kavmi ona, "Ey Şuayb, babalarımızın taptığı putları terk etmemizi veya mallarımız hususunda dilediğimiz gibi davranmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor?" diyorlardı. Hud 87. Namazın bu yönünü anlatmak çok uzun sürer. Biz burada namazın faziletlerinden, namazın faziletleri için bakınız Osman Nuri Topbaş, İslam, İman, İbadet, sayfa 192 ila 274. http://islamicpublishings.net/images/book İngilizce İslam, İman, İbadet, Inc. PDF, Profesör Doktor Ömer Çelik, Doktor Mustafa Öztürk, Doktor Murat Kaya, Üsve-i Hasene, İstanbul 2003, 1-115 ila 156. www.usveyhasene.com, Doktor Murat Kaya, Efendimizden Hayat Ölçüleri, İstanbul 2008, sayfa 76 ila 118. Ziyade bir kısım hikmet ve faydalarına temas edeceğiz. Namaz, insanı kötülüklerden, çirkinliklerden ve taşkınlıklardan alıkoyar, ilgi ve temayüllerin başıboş ve kontrolsüz bir şekilde tatmin edilmesini engeller. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur: "Resulüm, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek şüphesiz en büyük iştir. Allah yaptıklarınızı bilir." Ankebut 45. Bir kişi Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Falan zat gece namaz kılıyor, sabah olunca da hırsızlık yapıyor," dedi. Resulullah şöyle buyurdu: "Hakiki namaz kılıyorsa, bu namazı ve namazda okuduğu Kur'an ayetleri onu yaptığı kötü fiilden uzaklaştıracaktır." Ahmet 2-447. Murat Birsel 17 Şubat 2009 tarihinde Star gazetesinde "Namaz suçu engelliyor" başlığıyla bir yazı kaleme aldı. Camilerinde namaz kılınan şehirlerdeki suç oranı namaz kılınmayan şehirlere nispetle çok daha düşük olmalı diye düşündüğünü ve bu konuyu araştırdığını söylüyor. Onun ifadesiyle, Örneğin kişi başına düşen cinayet vakası oranı istatistiklerinde ilk 20 ülke binde 1 Kolombiya 0.61, 2 Güney Afrika 0.49, 3 Jamaika 0.32, 4 Venezuela 0.31, 5 Rusya 0.20, 6 Meksika 0.13, 7 Estonya 0.107, 8 Latvia 0.103, 9 Litvanya 0.102, 10 Belarus 0.098, 11 Ukrayna 0.094, 12 Papua Yeni Gine 0.083, 13 Kırgızistan 0.082, 14 Tayland 0.800, 15 Moldova 0.078, 16 Zimbabwe 0.074, 17 Seyşel 0.073, 18 Zambiya 0.070, 19 Kosta Rika 0.060, 20 Polonya 0.056. Kırgızistan dışında bu ülkelerin hemen hepsi %100'e yakın oranlarda Hristiyan nüfusa sahip. Nüfusunun %75'i Müslüman olan Kırgızistan tek istisna olarak göze çarpıyor. Ve dünya genelinde bir ülkede namaz kılınıyorsa toplam suç istatistiklerinin hemen hepsinde Müslüman toplumlarda suça eğilim düşük kalıyor. Dünya bu gerçeğin farkında mı? Elbette. İslam ülkelerinde cinayet oranı neden düşük diye çok ciddi bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bakınız, Cordova Ana and Examinational Causes of Low Murder Rates in Islamic Societies, American Society of Criminology. Fazla bahsetmeseler, yüksek sesle dile getirmeseler de harıl harıl araştırıyorlar. Gerçi namaz bağlantısını kuran yok sanki. Belki bundan sonra birileri Londra, Paris benzeri şehirlerde cami olan bölgedeki suç oranını şehir geneline kıyaslamayı düşünür. Keşke. Tahminimce neticesi de dünyayı düşündürür. http://www.stargazete.com gazete yazar Murat Birsel namaz suçu engelliyor 169.647 HTM. Günde 5 defa tekrarlandığı için hakkı hatırlatmaktan alıkoyacak nefsi arzulara karşı en tesirli ilaç namazdır. Arzu ve hevesleri dizginler ve her hususta doğruluğa ve istikamete teşvik eder. Böylece mümin Allah rızası için namaz kılarken aynı zamanda kötülüklerden ve nefsin arzularından da muhafaza edilerek hem dünya hem de ahiret hayatını ıslah etmiş olur. Hakkıyla kılınan namaz sahibine ruhi bir olgunluk kazandırır ve kalbinin huşu, Allah'a duyulan saygının gereği olarak başta namaz olmak üzere ibadetlerin edası esnasında kalpteki sükunet ve tevazu hali ile dolmasını sağlar. Kalbi huşu ile dolan kişi de Allah'ın razı olmadığı şeylerden büyük bir titizlikle sakınır ve böylece günahlardan arınır. İbadetlerin en müstesnası olan namaz, Allah'a ilticanın da en müstesnasıdır. Bu itibarla herhangi bir güçlük, sıkıntı, musibet, felaket, çile, azap ve gazap tecellileriyle karşılaşıldığında hemen namaza sarılmalıdır. Bu Peygamber Efendimizin hayatında sıkça tatbik ettiği bir sünnet-i seniyedir. Namazdan maksat Allah ile daha diri, daha yakın, daha müessir bir bağlantı kurmaktır. Bu maksatla yapılan başka bir hareket namazın yerini tutamaz. Ancak bu yaklaşma ve beraber olma tecrübesinde zihin, şuur ve beden işbirliği yapmalıdır. Ellerimizi yukarıya kaldırarak önümüzdeki dünya işlerini, masivayı, Allah'tan başka ne varsa hepsini arkaya atarız. Sonra onun kelamı ile konuşmaya başlarız. Bu konuşma bizde bir hasret, bir iştiyak, bir vuslat arzusu uyandırır. Bu arzuyu tatmin için huzurda eğiliriz. Bu hareket iştiyakımızı biraz daha ziyadeleştirir, yerlere kapanmak isteriz. Bu da tam olsun diye tekrar düzelir ve oradan secdeye varırız. Secde, kulun Allah'a en yakın olduğu andır. Orada miraç yaşanır. Sonunda oturur, tahiyyat okuruz. Tıpkı miraç gecesi Cenab-ı Hak'la Peygamber Efendimizin selamlaştıkları gibi. Yani namazla miraca çıkar, tahiyyatta adeta Yüce Rabbimize kavuşup selamlaşırız. Beş vakit namaz gün içinde zaman zaman insanları şahsi meşguliyetlerin monotonluğundan kurtarıp rahatlatır. Onları bir müddet her türlü dünyevi kaygıdan uzaklaştırarak yüce yaratıcılarına karşı teslimiyet ve şükran duygularını ifade etmelerini sağlar. Aynı zamanda insan secdeye vardığında kendisiyle yüz yüze gelir ve deruni alemine yönelme fırsatı bulur. Önceleri misyonerlik yaparken daha sonra İslam'ı seçen Amerikalı Matt Salesman şöyle diyor: "Namazlarımı kılarak huzur ve sükun buluyorum. Bilhassa da cuma namazlarında. Camide bulunup namaz kıldığım vakitler benim için ruhuma huzur veren hususi zamanlardır." A. Böken, A. Er Yiğit, Yeni Hayatlar 1.49. Doktor Timothy Gionetti şöyle der: "Sanki secdeye gittiğimde barışı yakalıyorum. Sanki daha bir güvende hissediyorum kendimi. Bir selam ikliminde gibi. Ve secdeye gittiğimde sanki uzaklardan evime dönmüş gibi oluyorum. Belki de Allah'a varmış gibi. Tarif edebileceğim ancak bu kadarı. Bir rahatlık, bir barış, bir sükunet hissi namaz." Böken, A.G.E. 1.19. Avrupa'da yaşayan bir arkadaşım şöyle anlatmıştı: "Namaz kılacağımız zaman Müslüman olmayan bazı arkadaşlara, gelin bizimle birlikte siz de namaz kılın. Nasıl olsa siz de Allah'a inanıyorsunuz" derdim. Bu arkadaşlardan daha sonra Müslüman olan birisi bana şunu söyledi: "Hani sizinle birlikte namaz kılmıştım ya, vallahi secdeye vardığımda ilk defa kendimle yüz yüze geldim. Hayatımda hiç bu kadar hoş bir an yaşamamıştım." Amerika'da bilgisayarcılıkla meşgul olan Kyle şöyle diyor: "Namaz bir tedavidir, bir ilaç değil. Bir hap içiyorsun ve artık mükemmelsin. Böyle bir şey olmaz. Fakat tedavi bir süreçtir. Mesela ben yanlış bir şey yaparsam ve birine kızarsam ve ondan sonra namaz kılarsam, o namaz bana daha sonra yanlışımı anlayıp özür dileme imkanı veriyor. Namaza başladığımda ve Allah Teala'nın huzuruna çıktığımda gerçekten önem verilmesi gereken şeyin ne olduğunu görebiliyorum ve bu da bana geri dönüp hatamı düzeltme gücü veriyor. Eğer namaz kılmasaydım böyle bir imkan bulamazdım." İnsan namaza daha fazla vakit ayırdıkça kendisi hakkında daha çok düşünmeye başlıyor. Böken, A.E. 1.116. Diğer taraftan namaz, insanı yalnızlık psikolojisinden kurtaran en tesirli ilaçtır. İnsanların birbirlerinden isteyerek veya istemeyerek uzaklaştığı ve ferdiyetçiliğin giderek hakim olduğu günümüzde, medeniyetin bir hastalığı da yalnızlık hissidir. Namaz, ister ferdi olarak, isterse cemaatle kılınsın, insanın yalnızlık hissini günde en az 5 defa gidermektedir. Çünkü namaz insanı Allah'ın huzuruna götürdüğü için tek başına kılsa bile ona yalnız olmadığını hatırlatır. Cemaatle kılındığında ise insanı hem Allah'ın huzuruna götürür hem de diğer insanlarla bir araya getirir. Bu konuda bilhassa cemaatle kılınan namaz daha mühim ve tesirlidir. Bugün tıpta en mühim yeri işgal eden hastalıklar psikosomatik hastalıklardır. Bu hastalıklarda menfi ruh halinin bedene tesiri söz konusudur. Ruh halinde düzelme olduğunda bu durum hastalık üzerinde de müspet tesir yapacaktır. Boston Hastanesi'nden Dr. Rose Halfergin diyor ki: "Ruhi buhran için şifa verici devalardan biri de hastanın güvendiği birine dertlerini açmasıdır. Hastalar şikayetlerini uzun uzun ve tafsilatlı olarak anlatınca ruhi istikrarsızlık zihinlerinden kayboluveriyor. Zira sadece şikayetlerin kaybolvermesi bile hastalık için şifadır." Doktor Neufel ise, "Ruh doktorları dert açacağımız şahsı seçmemizi tembih ederler. Çünkü her şahsa dert açılması mümkün değildir. Kendisine dert açılan adamın doktor, kanun veya din adamlarından biri olması da şart değildir. Asıl mühim olan bu şahsın duyan, anlayan ve yardım eden biri olduğunu hissetmemizdir. Bu durumda işiten, gören ve her işin sahibi, bütün hayrın yeddi kudretinde olduğu Allah'a iltica eden kulun hali nasıl olur? İnsan namaz kılınca bütün bu hastalıklardan kurtulmuş olmaz mı? Namaz, ruhların manevi gıdası olduğu gibi, aynı zamanda maddi beden içinde şifadır. vücudun, elbiselerin ve namaz mahallinin temiz olması gibi şartlar getirdiği için sıhhatin en mühim muhafızı namazdır. Ayrıca namazın muhtelif uzuvların hareket etmesine, eklemlerin bükülmesine ve kasların gerilip gevşemesine imkan sağlayarak vücuda zindelik verdiği de bilinen bir hakikattir. Namazın şifa olduğunu gösteren bir rivayette Ebu Hüreyre şöyle der: "Bir keresinde Resulullah erkenden namaz kıldı. Ben de kalkıp biraz namaz kıldıktan sonra oturdum. Allah Resulü bana döndü ve "Karnın mı ağrıyor?" buyurdu. Ben de "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. Bunun üzerine Resulullah bana şu tavsiyede bulundu: "Kalk namaz kıl. Çünkü namazda şifa vardır." İbn-i Mace, Tıp 10, Ahmet 2, 390-403. Dikkat edilirse namazdaki hareketlerle insanın yaratılış şekli arasında tam bir uyum mevcuttur. Sanki insan namaz kılmak için yaratılmıştır veya namaz insan fıtratına en uygun ibadettir. Diğer varlıklardan hiçbiri insan formunda yaratılmadığı için namazdaki hareketleri tam olarak yapamazlar. İnsan vücudunun namazda iç ve dış hareketlerde bulunması ve zamanlara hakim olması, hayatta nizam üzere yaşama temrinlerini teşkil eder. Yani namaz, Müslümanların hayatında bir denge unsurudur. Her gün muayyen vakitlerde eda edilen bu ibadet, kişiyi disipline ve düzenli bir hayata alıştırır. Hasılı, namaz gibi bir ibadet bulmak mümkün değildir. Ali Rıza Saman Hoca şöyle der: "Müslümanın namazı gibi her bakımdan ibadet mefhumuna uyar bir ibadet şekli hangi dinde vardır? İşte öteki dinlerin ibadet şekillerini görüyoruz. Hangisi namazla kıyas edilebilir? Musevilikteki sallanmalar manasız formaliteden ibarettir. İsevilikte haça tapışta mana var mı? Haç nedir? Roma İmparatorluğu'nun idam aletlerinden biri değil midir? Kendi itikatlarınca Hazreti İsa'yı bu ağaca çivilediler diye ağacı takdis ve mabut sembolü yapmakta mantıki bir mana var mıdır? Bizden kim sehpayı idamı sever de ona kutsiyet verir? Hristiyanların göğüslerinden çıkardıkları istavros şekli ki Hazreti İsa'nın haçtaki çivi yerlerini ima ve ihtar ediyor, bu faciaları hatırlamak ve hatırlatmak mı ibadettir? Haydi yerleri gökleri yaratan, kendilerine sayısız nimetlerle ihsanda bulunan Yüce Mevla'ya şükür manasını ifade eden bir ibadet şekli göstersinler de görelim." Ali Rıza Saman, Kur'an Mahiyeti Başka Dile Çevrilmesi, İslamiyat 1998, sayı 2, sayfa 122. A. Namazın 5 vakit olmasındaki hikmetler. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Namaz, müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır." Nisa 103. Farz olan 5 vakit namazın her biri ayrı ayrı kıymet ve ehemmiyeti haizdir. Günün belli vakitlerine dağılışı da insan için hem ruhi hem de bedeni bakımdan binbir fayda ve hikmet ihtiva eder. Bu bakımdan her birini ayrı bir itina ve alaka ile canı gönülden ifa hususunda gayret gösterilmelidir. İslam, yeryüzünün tek hakiminin Allah olduğunu zihinlere yerleştirmek, insanın bunu her zaman hissetmesini sağlamak maksadıyla günde 5 vakit namazı emretmiştir. Namaz, günün belli vakitlerinde tekrarlandığı için nefisler üzerinde daha tesirli, arzu ve hevesleri daha çok dizginleyici, her hususta doğruluğa ve istikamete daha çok teşvik edicidir. Bu sayede insan, her halükarda daima Allah'ı hatırda tutma hasretini kazanır. Güne başlarken, işten yorulunca, gün biterken ve istirahate çekilirken daima Allah'ı hatırlamak ve onun her vakitte ayrı ayrı tecelli eden nimetlerine şükredebilmek için yapılması gereken en güzel ibadet namazdır. Bu namazlar günde 5 vakit yaratıcımıza karşı teslimiyet ve şükran duygularımızı ifade edebilmek için birkaç dakikalığına her türlü dünyevi kaygıdan uzaklaşmamızı sağlar. Böylece gün içinde zaman zaman bizi şahsi meşguliyetlerimizin monotonluğundan kurtarıp birkaç dakikalığına rahatlatır. Bir günün 5'e bölünüp bu vakitlerin belli aralıklarla ilan edilmesi, aynı zamanda insanı dakik ve dikkatli olmaya zorlayan, güzel bir zaman ayarlamasıdır. Bir Müslümanın günlük, haftalık, aylık, senelik ve ömürlük olmak üzere 5 türlü zaman ayarlaması vardır. Namaz, mümine günlük, cuma haftalık, oruç aylık, zekat yıllık, hac da ömürlük zaman planlamasını öğretir. Bu suretle insan dikkatli ve disiplinli bir çalışma hayatına girer. İnsan ömrü çok kıymetlidir. Vakitle nakit kazanılır, ancak nakitle vakit kazanılmaz. Şafaktan yatsıya kadar belli zamanları kollayan ve bu zamanlardaki işleri görmeye hazırlanan bir kişi, şüphesiz ki pısırık ve uyuşuk değil, faal ve cevval olacaktır. Asr suresinde zamana yemin edilerek insanların umumiyetle bu hususta hüsrana uğradığının ifade edilmesi bu bakımdan son derece manidardır. Profesör Doktor Süleyman Uludağ, İslam'da Emir ve Yasakların Hikmeti, sayfa 78-79. Diğer taraftan günlük 5 vakit namaz, insanlar için oldukça az ve yerine getirilmesi çok kolay bir vazifedir. 24 saat içinde insanın dünyevi işlerini bırakıp Allah'ın huzuruna çıkacağı zaman sadece 24 dakika kadar bir şeydir. Ancak bu sayede kazanacağı faydalar pek çoktur. B. Cemaatle namazın hikmeti ve faydaları. İslam, namazların cemaatle kılınması hususuna çok ehemmiyet vermiştir. Öyle ki cephede düşmanla savaşırken bile namazın cemaatle nasıl kılınacağı bizzat Cenab-ı Hak tarafından tafsilatlı bir şekilde anlatılır. Nisa 102. Cemaatle namaz insanları bir araya getirip tanışmalarına vesile olur, ünsiyet, ülfet, iman ve kardeşlik bağlarının kuvvetlenmesini sağlar. Meşguliyet açısından çok dağınık ve karmaşık sahnelerle dolu hayatı disiplin altına almayı öğretir ve kula bir intizam vererek onu muvazene sahibi kılar. En sıradan ve tertipsiz kimseleri dahi ciddi ve belli bir terbiye altına alarak huzurullah'ta layıkı veçiyle ibadete sevk eder. Taat ve ibadet hususunda yardımlaşmayı sağlar. Cemaatle namaz, ırk, renk, dil, makam ve mevki ayrımı yapmaksızın Allah'a kullukta aynı safta bir araya gelme, bütünleşme, yardımlaşma ve içtimai muhasebeyi sağlayarak ümmet şuurunu kuvvetlendirir. Aynı düşünce ve hedefleri paylaşan bir cemaat ortamında fertler arasındaki ayrılıklar önemli ölçüde aşılarak gönüllere eşitlik ve kardeşlik duyguları yerleşir ve dini bir coşku yaşanır. Cemaatle namaz, müştereken yapılan iş ve çalışmaların ehemmiyetine ve faydalarına dikkat çeker. Bir öndere tabi olmak, safların düzgün ve dosdoğru tutulması, hareketlerin tam bir disiplin dahilinde, tertibe ve nizama harfiyen sadık kalınarak icra edilmesi, hem ruhi hem de içtimai bakımdan ehemmiyet arz eder. Bu durum, birlik ve beraberliği sembolize ettiği gibi, Müslümanlara içtimai hayatta da beraber hareket etmeyi öğretir. Namaz vesilesiyle her gün 5 defa ihtiyari, haftada bir kere de mecburi olarak camide buluşan Müslümanların ortak meselelerini istişare ederek müşterek kararlar almaları, bu kararların tatbikatını takip edip neticesini öğrenmeleri, ayrıca ikili temaslarda bulunmaları, bilgi eksikliklerini gidermeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları kolaylaşır. Hasılı, cami bir mektep, imam da bir muallimdir. Cemaatin bilgi ve görgü seviyesi burada yükseltilir. Cami bir aile, imam da şefkat ve merhamet sahibi bir aile reisidir. İnsanlar burada edep ve terbiye öğrenir. Cami bir hastane, imam da doktordur. Maddi manevi sıkıntılar bu şifahanede tedavi edilir. Cami bir kışla, imam da kumandandır. Disiplin ve nizama bağlılık şuuru burada kazanılır. Cami bir mahkeme, imamsa adil bir hakim ve hakemdir. İnsanlara buradan adalet tevzi edilir. Kısacası cami, İslam toplumunun kalbi ve temel direğidir. Uludağ, AGE, sayfa 84-85.